Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla
TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi bu haftada sizlerle. 8-13 Haziran tarihleri arasındaki teknoloji gündemini, bizim radarımıza takılan haberleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Haftalık gündem değerlendirmesinin 788. bölümü. 15. yılımızı kutlamaktayız, tekrar hatırlatayım artık. O kadar şımarmaya hakkımız var herhalde. Evet, TeknoSeyir'i sitemiz teknoseyir.com'dan, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan konuşacağımız haberlerin büyük bir kısmı başlıkları bu mecralarda kaynaklarına linkli, daha fazla detaya erişebilirsiniz. Ve bize omuz vermek isteyen, bu projeyi beğenen, devam etmesini isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabilirler. Herkese destekleri için tekrar tekrar teşekkürler. Orta ağırlıkta bir teknoloji gündemi var. Tabii geçen hafta Computex fuarı gerçekleşti. Firmalar orada cephanelerini kullandılar. Yeni ürünler gösterildi, sergilendi. Bu hafta haliyle fuar yorgunluğu da üzerine eklenince birazcık yavaş geçiyor. Ama yine dolduracak kadar haberimiz var. Türkiye'den bir iki haberle başlayalım. Bir sizlerin yararına olabilecek, bazı arkadaşlarımızın yararına olabilecek bir eğitim kampanyasının haberini yapalım. TÜBİDER, Bilgisayarcılar Derneği, bizim sektörün derneği. TÜBİDER ve IncreaWorks, o da yine arkadaşlarımız bizim. Beraber bir girişim başlatmışlar. TÜBİDER Akademi. Ücretsiz eğitimler sunacaklar. Aylık programlar halinde ücretsiz. İlk dönem 15 Haziran'da başlıyor. Biraz hani bu haberin geç verildiğinin farkındayım ama her ay tekrarlanacak. Hadi daha sonraki eğitimleri yakalarsınız diye düşünüyorum. Bizim suçumuz yok. Bu haberler daha önce de şikayet etmiştim. Biraz geç ulaşıyor. Bizim haftalık bir yayın olduğumuzu gözden kaçırıyorlar. Evet, 15 Haziran'da ilk dönem başlıyor. Her dönem 22 ders sunulacakmış online olarak. Dediğim gibi ücretsiz ve aylık olarak tekrarlanacak. Bu eğitimler hani efendim Cisco'nun eğitimleri falan gibi teknik bir konuda özelleşmiş eğitimler değil. Genel olarak bilişim sektörünü, bilgisayarcı sektörünü tanıtan ve daha da genel hani CV nasıl yazılır, başvuru nasıl yapılır falan gibi daha genel konuları da ele alan eğitimler. Özellikle hani iş arayışında olan ya da iş arayacak yakında mezun olup iş arayacak arkadaşların ilgilenmesini öneririm. Biz linkledik. Ha bu arada bir şey de hatırlatayım, bir bilgi vereyim. Bazı tarayıcılarda site sorun çıkartabiliyor, uyarı çıkartabiliyor. Onu da arkadaşlarla konuştuk, halletmeye çalışıyorlar. Hani şey değil aslında, resmi bir site. Endişelenmenize, tarayıcıdan uyarı çıktı demenize gerek yok. O uyarıyı da halledecekler. Evet, TÜBİDER Akademi. Hayırlı olsun diyelim, başarılar dileyelim. Bizi takip eden genç arkadaşlar bana ulaştılar. Antalya Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nden genç arkadaşlarımız InnoTech Projects diye bir girişim sürdürmekteler. Ve teknoloji alanında, bilim alanında çalışmalar yapıyorlar. Bu konudaki yarışmalara katılıyorlar. Kazandıkları ödüller de var. TÜBİTAK'ın yarışmasında bölge üçüncüsü olmuşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın robot yarışmasında finale çıkmışlar. Teknofest'e katılacak projeleri varmış. Daha hepsini saymıyorum. Bayağı başarıları var. Ben Instagram sayfalarını başlıkta linkledim. Gencecik arkadaşlar tabii ki yeteri kadar destek bulamadıklarını söylüyorlar, sızlanıyorlar. Tamamıyla haklılardır. Bizim yayınlarımızı bilişim sektöründen her kademeden profesyonel izliyor. Yöneticiler izliyor. Kendilerine de işaret etmiş olayım. InnoTech Projects, gencecik arkadaşlar, bilim üzerine, teknoloji üzerine bir şeyler yapmak isteyen, yapan ve yapmak isteyen arkadaşlar takipçi olun, ulaşın, işbirliğinde bulunun derim. Başarılar dilerim kendilerine. genç kardeşlerimize. İstanbul'dan bir teknoloji etkinliğiyle devam edelim. TCL 2026 model televizyonlarının Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. TCL'in 2026 model televizyonları L harfli model numaralarına sahip. Geçen sene C7K, C8K gibiydi model isimleri. Bu sene C7L, C8L gibi gidiyor. Bir kere L harfinden 2026 modelleri tanıyabilirsiniz. Bu sene SQD Mini LED diye bir kavramla tanışıyoruz. QD, Quantum Dot Mini LED televizyonları birkaç yıldır zaten hayatımızda tanıyoruz, ediyoruz. Teknoseyir'de biz kullanıyoruz da hatta. Siyahı gerçekten siyah gibi verebilen ama OLED'in sahip olduğu dezavantajları da getirmeyen bir panel teknolojisiydi. Bizi mutlu etmişti. Şimdi SQD Mini LED, Süper Quantum Dot. TCL diyor ki biz o Quantum Dot televizyonun arka panelindeki ışığı yoğunlaştıran noktaların kimyasıyla çalıştık, uğraştık. Fiziğiyle, kimyasıyla ilerlettik. Ve ışığın yoğunlaşmasını falan daha iyi bir hale getirdik diyor. Panel içindeki, süper panel diyorlar, panel içindeki yansımaları falan azalttık diyorlar. Sonuçta daha keskin, siyahın daha siyah olduğu paneller. SQD Mini LED televizyonlar. 65, 75, 85 ve 98 inç modeller piyasaya sürülüyor en azından şu an için. Parlaklıklar artmış. Modeline göre değişiyor tabii ki. 6000 nite kadar parlaklıklar söz konusu. Bu bölgesel aydınlatmanın bölge sayısı yine ekran büyüklüğüne göre değişiyor ama geçen senelere göre ciddi oranda artmış. Google TV, Android 14 temelli Google TV ile geliyor. Onun da en günceliyle geliyor. Biz C8L modelini üzerinde çalışıyoruz uzun zamandır. Mesela orada 4 portunda, 4 HDMI portunun da HDMI 2.1 standardında olması hoşuma gitmişti. Bunlar C7L, C8L modelleri gayet gelişmiş 2026 model televizyonlar. Ben de lansmana katıldım, yerinde gördüm. Hatta aslında 75 inç C8L uzun zamandır TeknoSeyir'de. Onun detaylı incelemesi de sayfamızda, sitemizde yayınlanacak. Televizyon alımına çıktıysanız göz atmanızı öneririm. TCL'in SQD Mini LED 2026 televizyonları. Bu televizyon dünyasında ürünlerin değişimi yılbaşında olmuyor. Böyle Mayıs, Haziran gibi gerçekleşiyor. O yüzden de şaşırmayın ya da hani geç kaldılar falan demeyin. Televizyon camiasında bu aylarda, bugünlerde gerçekleşiyor modellerin yenilenmesi. Dünyadan haftanın teknoloji etkinliği Apple'ın geliştirici etkinliğiydi. WWDC. Geliştirici etkinliğiydi. Tim Cook yaptı sunumu. Şaşırttı insanları. Mutlak butlan mı oldu falan diye espriler yapıldı. Ama yeni başkan Eylül'de başlayacak. Bu da Tim Cook'un son şovu gibi bir şey. Yeni ürün yok. Zaten bu etkinlikte ürün duyurulmuyor. Hani yazılım bazı şeyler duyuruluyor. Siri. Siri'nin işte Siri AI. Siri yapay zeka ile güçlendiriliyor. Kompleks işleri gerçekleşebiliyor. Tirebiliyor. Yani bir, iki tane bilet al, birini de arkadaşıma yolla falan dediğinizde yapıyorum diyor. Yapıyor. Çok güzel ama sadece Amerika. Mesele burada. Çünkü Avrupa'nın biliyorsunuz bir sürü kısıtlaması var. Hele Amerikan firması olunca iyice gıcık gidiyorlar. Bir sürü kısıtlaması var. Gizlilik, güvenlik falan konularında. O yüzden bu Siri her ne kadar işte güvenli, gizli falan filan lokalde işliyor falan deseler de Avrupa kabul etmiyor. Avrupa'da yok. Bizde de olmayacak görünüyor. Amerika bu özelliklerin keyfini çıkartacak. O yüzden hani birazcık bizim çenemizi yoruyor anca. Intel'den bazı resmi bir açıklama olmasa da sızan bilgi kırıntıları var. Bir kere öncelikle yeni Yonga setleri. Z990, Z970, 2900 serisi, 2 Yonga seti. Şu anda 890 var biliyorsunuz en yüksek. Onun yerine 990 geçiyor. Biraz daha fazla güç tüketecekmiş. Yonga setinin kendisi Z890 baz haliyle 6 watt tüketirmiş. 990 baz haliyle 7.9 watt. 8 desek kimse kızmaz herhalde. Daha fazla güç tüketecekmiş. Tabii burada mesele şu. Yani günümüzün işlemcilerinin tüketimi yanında 6 watt, 8 watt falan konuşulmasının komik geldiğini biliyorum ama Yonga seti genelde pasif soğutuluyor anakartın üzerinde. Oradaki tüketimin artması falan hep takip edilmesi gereken bir şey. Pasif olarak soğutulacak. 990 Yonga seti 14 watt'a kadar çekecekmiş tam yüklendiğinde PCI cihazlarla donatıldığında. Bu yeni Yonga setlerinin en özel, en büyük marifetlerinden birisi daha çok PCI Express hattı sunmaları. Tabii işlemciden gelen hatlar değil bunlar. Yonga setinden gelen hatlar. Ama daha çok PCI Express hattı sunacaklar. Bir de bu Yonga setleriyle birlikte çalışacak anakartlar ve işlemciler. Yeni bir işlemci soketi geliyor. LGA 1954 soketi. Nova Lake S işlemcilerle çıkacak. 2027 başında çıkacakları düşünülüyor bu Yonga setlerinin, soketin, yeni anakartların. Core Ultra 400 serisiyle, 4 serisiyle çıkması bekleniyor. Kötü haber şu. Yeni soket daha büyük. Eski soğutucuların uymayacağı tahmin ediliyor. Belki hani Noctua falan gibi firmalar genelde adaptör verirler yeni sokete göre müşterilerine. Öyle çözümler de geliştirilebilir ama doğrudan şu andaki soğutucuların 1954'e doğrudan uymayacağı tahmin ediliyor. Yapısının değişmiş olmasından ötürü. Bakalım 2027 başında çıktığı zaman görürüz artık, öyle diyoruz. Nvidia tarafından da bir iki dedikodu var. RTX 6000 serisi yeni ekran kartlarının 2027 ortası ya da 2028'e kalabileceği düşünülüyor. Yaşanmakta olan Yonga çip krizi etkisiyle hem Nvidia RTX 6000 serisi hem de AMD'den beklenen RDNA 5 mimarili grafik işlemcilerinin bir sonraki, onların da bir sonraki ekran kartlarının 2027 ortası ya da 2028'e sarkması çok mümkün. Bu böyle bir eğer gecikme olursa RTX 5000 Super'in hani bir ara çok konuşulan sonra da ya iptal oldu Yonga krizi, bellek yongası kriziyle falan denen RTX 5000 Super'lerin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Gelirse bu yeni RTX 5000'ler daha çok bellekli. Var olan şimdiki kartların daha çok bellekli versiyonları olacak. En çok da bir 5060 12 GB olasılığı konuşuluyor. Güzel olabilir açıkçası. Çünkü ben 5060 8 GB'da yaptığım denemelerde 4K'da, 4K altında tamam sorun yok. Ama 4K çözünürlükte şeyi görüyorsunuz. Ya 1 GB daha bellek olsa. Hani onun da dedikodusu vardı ya 9 GB çıkacak diye. 1 GB daha bellek olsa oyun ekran kartının RAM'ına tam sığacak ve performans daha iyi olacak. Hissediyorsunuz. 12 GB tabii 5060 serinin altı. Ona çok belleği olunca uçacak kaçacak değil tabii ki ama şimdiki 8 GB 5060'dan çok daha iyi bir seçenek haline gelir. 12 GB 5060. Tabii diğer modellerde de belleğin artması söz konusu, iyi bir şey. Bakalım olacak mı? Bunların hiçbirinin Nvidia tarafından bir resmi açıklaması yok. CES 2027 yani 2027 yılının ilk günleri. CES fuarında gösterilir RTX 5000 Super serisi diye iddia etmişler. Dedikoduları çıkaranlar. Dedikodu olmayan haberlerden devam edelim. Nvidia'nın GB300, Grace Blackwell 300 yongasını kullanan İş istasyonu bilgisayarlar geliyor firmalardan. HP duyurdu. ZGX Fury GB300. HP'nin cihazının adı. Asus'ta da var. Asus Expert Center Pro ET900N. Bu bilgisayarlar DGX Station platformunu kullanıyor. 784 GB bellek. Bir daha söylüyorum. 784 GB bellekle geliyor bu cihazlar. 2026 içinde çıkıyorlar. Hatta Asus hani yaz aylarında Türkiye'de bile sunmayı planlıyor. Fakat bir iki detay var. Bir kere fiyat 100 bin, 200 bin dolarlarda geziyor. Şaşırtma, 784 GB bellek diyoruz. Herhalde kimse şaşırmamıştır. Bir kere Windows yok. Hatta bunun özellikle HP'nin haberi çok yanlış yapılmış. İşte Windows laptop falan diye yapılmış. Hayır, Windows çalışmıyor o bilgisayarlarda. 2026 sonunda Windows desteği eklenecek deniyor. Bu bilgisayarlar şu anda Linux türevi işletim sistemiyle, o Digits'te olduğu gibi sunulmakta. Yıl sonunda Windows. Bir de Asus tarafından aldığım bir bilgi, satış izinli. Paranız olsa da çıkartıp satamıyorlar. Müşteriyi de, bayiyi de Nvidia bilmek istiyor. Benim tahminim, bu cihazın satıldıktan sonra da takibini yapacaklardır. Hani kimse alıp da işte Çin'e satmasın, İran'a satmasın falan diye. Satıldıktan sonra da bu cihaz çalıştığı sürece Nvidia'ya yerini falan bildirecektir tahmin ediyorum. Ama neredeyse 1 terabayt bellekli müthiş cihazlar. Tabii amaç yapma. Bu arada bu makineler bazıları doğrudan ekrana çıkış bile vermiyor. Ekran kartı takmanız ya da makineyi ağ üzerinden kullanmanız, başka bir bilgisayar üzerinden kullanmanız gerekiyor. Yapay zeka üzerine uzmanlaşmış müthiş makineler. Nvidia'nın DGX Station'ı. Geçen hafta da RTX Spark'ı konuşmuştuk. O daha laptoplara yönelik, kullanıcıya yönelik bir çözümdü. Arada bir çözüm isterseniz, geçen aylarda TeknoSeri'de de incelemesini yapmıştık. GMK Tech, GMK Tech isimli bir firmanın Evo X2 cihazını incelemiştik. Ryzen AI Max Plus 395 işlemcisi, modeline göre 64-128 GB bellek seçenekleri vardı. Hoşumuza gitmişti. Çünkü hem yapay zeka işlerine yarıyordu, hem de Doom'u onboard grafikleriyle 4K'da Doom oynatıyordu bize. Onun yenisi geliyor. GMK Tech'ten. Evo X3 geliyor. 192 GB bellek bu sefer. 192 GB LPDDR5X bellek. 160 GB kadarı grafiğe ayrılabiliyor. İster grafik, ister yapay zeka, tabii onu düşünün. Ryzen AI Max Plus 495 işlemcili bu sefer. Yıl sonuna doğru gelecekmiş. Bu Türkiye'ye de gelir tahmin ediyorum. Herhalde TeknoSeri'de buna göz atma şansımız olur. İlginç makineler. Bir yandan birazdan haberlerini de yapacağız. Bellek krizi, bellek krizi diyoruz. Bir yandan 192 GB bellekli, 784 GB bellekli makineler konuşuyoruz. Bellek demişken oradan devam edelim. İyi haberim yok. Hynix fabrikasında 2 hafta içinde ikinci yangın çıktığı haberi geldi bugün. Chengdu 4 Campus M15X tesisin adı buymuş. İkinci yangın çıkmış 15 gün içinde, 11 gün sonra mı ne ilk yangından. Kendi kendine, yani kendi kendine dediğim işte o söndürme sistemleri söndürmüş yangını. Ama tabii ne çok yangın çıkıyor ve kimse ölmemiş. Ama işte yine bellek üretimini falan etkileyen şeyler bunlar. Zaten kriz içindeyiz. Kriz üzerine kriz geliyor. Neyse. Geçmiş olsun diyelim. Çok, henüz çok konuşulmayan bir gelişme ama yine hepimize zarar olacak bir şey. Çin, Japonya'ya tungsten ihracatını kesmiş. Aslında yeni kesmemiş. 2026 itibariyle kesmiş ama. Şimdi şöyle. Japon firmaları Çin'den tungsten tozu alıyorlarmış. Çok yüksek saflıkta, kalitede. Tungsten tozu alıp tungsten heksafluorit diye bir gaz üretiyorlarmış bu tozla. O gaz da yarı iletken üretiminde kullanılıyormuş. Çin bu tungsten tozunu satmayı 2026 itibariyle durdurmuş. Bu zamana kadar stoklardan devam etmiş firmalar. Fakat stok da kalmamış. Çin'in bu gazı yonga üreticilerine Samsung, Hynix, TSMC, bu yonga üreticilerine bu gazı satan firmaları duyuru yapmışlar. 1 Temmuz itibariyle kalıcı olarak durduruyoruz diye üretimi. Çünkü ham madde bir daha gelmiyor. Evet, bu da bir hepimizi ilgilendiren bir kriz. Zaten yonga krizi var. İşte yonga üreticilerin ihtiyaç duyduğu bir ham madde kesiliyor. Nasıl, nereden bulunacak, ne fiyatla bulunacak alternatifi? Bulunabilecek mi? Belli değil. E tabii işte bir yandan da Çin, o kadar Çin'e güç sağlandı ki zaten kriz ortasındasın. Adam o gücünü kullanıyor. Daha da krizi katmerlendirecek hamleler yapıyor. Biz de işte bakıyoruz sadece, böyle konuşuyoruz falan filan. Yine yonga kriziyle bağlantılı bir haber. İlginç bir haber. BWIN. BWIN diye mi okumak lazım aslında ama BWIN. SSD ve bellek üreten bir firma. Türkiye'de de ürünleri var. Temsilcisi falan var biliyorum, konuşuyoruz. 2 milyar dolarlık bellek anlaşması yapmış bir üreticiyle. NAND bellek, hani SSD'ler için depolama belleği. 2 yıllığına 30 Haziran'dan başlayacakmış. 2 milyar dolarlık anlaşma imzalamış. Kimle olduğunu açıklamıyorlar. Fakat bu firmanın yıllık kazancının yarısından fazla bu miktar. Bu imzalanan anlaşmanın bedeli diyorlar. Yani diğer üreticilere göre nispeten ufak sayılacak bir firma bile 2 milyar dolarlık anlaşma yapıyor. 2 yıl boyunca hem anlaştığı miktarda yonga alacak, SSD üretmeye devam edebilecek, hem de fiyat değişmeyecek. Şimdi buradan ama tabii olayları, haberleri analiz edenler şu çıkarımı yapıyorlar. Demek ki krizin bir 2 sene, banko 2 senesi var. Adam normalde fiyatı günlük, gün içinde değişen şeyler bu bellek ve depolama yongaları. Ama 2 senelik kendini bağlıyor. Çünkü demek ki şimdi yaptığı fiyat ona iyi gelecek 2 sene boyunca. Evet, zaten birazdan başka haberlerde göreceğiz. 2028'den önce bu bellek krizi düzelmez deniyor. Göstergelerinden birisi. Bellek tarafından devam edelim. Çin üretimi DDR5 bellekler. Çin'de Corsair'in kullanmaya başladığını, Çin pazarına modülleri sunduğunu falan haber yapmıştık geçen hafta. Orada da tabii iyi şeyler olmuyor. Çin üretimi DDR5 belleklerin normal Samsung, Micron, Hynix yongalarından daha ucuz olmadıkları ortaya çıktı. CXMT üretimi yongaların aynı fiyatta oldu. Tabii niye ucuza versin adam bu kadar talepte olan bir, revaçta olan bir ürünü? Samsung, Micron falan hepsiyle aynı fiyatta veriyorlarmış. Tek fark diyorlar, satın alabiliyorsun. Çünkü Samsung'dan, Micron'dan alamıyorsun kullanıcıya yönelik bellek. Çin üretimi bellekleri diyorlar, satın alabiliyorsun. Ama daha ucuz değil. İlginç bir konu. AMD'den de, firmanın başkan yardımcılığından, önemli isimlerinden David McAfee ile yapılmış röportajlar bu hafta internete yayıldı birçok yayından. Bir kere 2008'den önce bellek krizi, bellek fiyatları düzelmez diyor. Benim suçum yok. Başkan yardımcısının görüşü bu. 2028'den önce düzelmez diyor. Daha önce konuştuğumuz bilgiler de uyuşuyordu zaten bununla. Birleşik bellek yapısında gelecek var demiş. UMA, Unified Memory Architecture. Yani bu işte RTX Spark'ı geçen hafta konuştuk. Bugün başka ürünleri konuşuyoruz. Sistem belleğini, ekran kartı ve grafik ekran kartı ve sistem işlemcisinin birlikte kullanması, bu konuda gelecek var. Bu konuya yüklenilecek diyor. Tamam, belki bu birazcık da bellek krizini aşmanın bir yolu mu? Hani ekran kartına ayrı bellek, sisteme ayrı bellek yerine ortak bir havuz olsun, kullansınlar. Tabii bu ekran kartına ayrılmış 16 GB belleğin yerini, o performansı vermiyor sistem paylaşımlı bellek ama orada da galiba iyileşmeler olacak. Kanal sayısı Nvidia'nın RTX Spark'ında üst modelde 16 kanal bellek erişimi var. İşte öyle olduğu zaman grafik işlemcisi belleğe erişirken sistem işlemcisinin beklemesi gerekmiyor. Belki birleşik bellek işi bu sayede güçlenecek. Bakalım. Almanya'dan Google'a tokat gibi bir mahkeme kararı geldi. Çok önemli bir mesele bu. Yerel bir mahkeme karar vermiş. Hani Alman devletinin falan bir kararı değil. Bir yerel bir mahkeme karar vermiş ama bence önemli. Şimdi şu Google'ın AI Overview meselesini biliyorsunuz. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Google bizim web sitelerimizin içeriğini kendi yapay zekasına aktarmış. Artık müşteri bir şey sordu. Müşteri dediğim ziyaretçi işte, kullanıcı. Bir şey sorduğunda bizim web sitelerimizin sonuçlarını çıkartmıyor Google. Kendisi kendi bankasından bizim verilerimizi kendi bankasından çıkartıp veriyor. Bize de taş yememizi söylüyor. Müşterinin işine geliyor, kullanıcının işine geliyor. Ha, ben tek sayfadan bilgileri aldım diyor. O reklam içeren sitelere gitmedim diyor falan ama kaynak o siteler. O siteler ölünce ne olacak? Neyse. Şimdi Google çok akıllı, çok uyanık. Şöyle bir uygulamaya gitmiş. Bizim sitelerden aldığı bilgiyi veriyor kullanıcıya. Ama o bilgiler hatalıysa, ciddi hatalar varsa, belki bir sorun yaratacak, bir sonuç yaratacak hatalar varsa topu yine bizim sitelere atmaya çalışıyor Google. Ben onlardan aldım, onlar hatayı onlar yapmış diyor. İşte Almanya'da bir yerel mahkeme yok öyle demiş. Eğer demiş bu bilgileri sen veriyorsan kullanıcıya, sorumluluğu sende. O bilgilerden ötürü bir zarar oluşursa da sen karşılarsın, sen bedelini ödersin. Sorumluluğu sende. Ona göre hani başkalarının bilgilerini hasat edip kendi bankana atacaksan ve oradan kullanıcılara sunacaksan bunu kabul et. Google şey diyormuş çünkü, kullanıcı kontrol etsin. Biz garanti etmeyiz doğru mudur değil midir, kullanıcı kendi anlasın doğruluğunu falan. Mahkeme yok öyle şey demiş. Madem bu bilgileri hasat edip sunuyorsunuz, sorumluluğu da sizde olsun demiş. Umarım dünyada da bu mahkemenin kararı emsal oluşturur ve yayılır. Yapay zekanın hayata etkisi konusunda en az deminki haber kadar önemli bir gelişme var. Yine radarlardan kaçıyor ama şimdi Palantir, en büyük yapay zeka firmalarından birisi, en negatif bakılan, en nahoş yapay zeka firmalarından birisi. İnsanları takip etmeye, devletlere çeşitli imkanlar sunuyorlar. İnsanları takip etmeleri için, nefes aldırmamaları için çeşit çeşit teknoloji sunuyorlar. Palantir yöneticisi Alex Karp. Devletler demiş yapay zeka firmalarına el koyacak. Ben demiş 6 aydır yapay zeka patronlarıyla konuşuyorum, hazır olun diye. 2 yıl içinde diyor devletler yapay zeka firmalarını kamulaştıracak. Kendilerini alacaklar. Amerika'da Bernie Sanders var, siyasetçi. O Amerikan standartlarına göre sol kabul edilecek bir adam. Onun bir %50 önerisi vardı. Halk diyor, devlet, halk bu yapay zeka firmalarına %50 ortak olsun diyordu. Şimdi diyor ki işte bu Alex Karp, o %50 diyor hikaye olacak. Hani %50 ya ne iyi bir teklifmiş olacak. %50 falan değil, tamamına diyor. Devletler işte halkın yararı falan diye devletler diyor konacaklar, çökecekler. İşin ilginç tarafı da birbirlerine 180 derece zıt olan Bernie Sanders'la Donald Trump'ın böyle konularda ortak görüşleri olduğu fark edilmiş. Şimdi tabii aslında beklentiler farklı. Şimdi siyasetçilerin bir kısmı yapay zeka falan filan anlamıyor ve sadece onu yükselen bir güç olarak görüyorlar. O gücü nasıl kendimize bağlarız? Sanders gibi isimlerin daha toplumcu görüşleri var. Onlar da bir takım adamların böyle trilyoner falan olup gittikçe güçlenmesinden endişe duyuyorlar. Bakalım hani bu yeni bir tartışma açılmış durumda. İşte Palantir'de bu konudaki tabii en büyük firmalardan birisi. Bizim firmalar komple elden gidecek, bir şeyler yapalım diye diğer patronları, işte o patronlarda şey Altman, bu şeydeki Asmodai miydi, Cloud'daki gözlüklü kardeşimiz. O patronları uyarıyormuş, gidiyor bizim işimiz elden diye. Bakalım, merakla izleyelim. Motorola telefonlarda gizemli bir davranış fark etmiş araştırmacılar. Geçen haftanın haberlerinden birisi. En güncel Motorola telefonlarda Razr Fold dahil, ki bu katlanan çok ciddi fiyatı olan bir telefon. Telefon şunu fark ediyorlar. Amazon uygulaması varsa, bir linke, bir Amazon'la ilgili bir şeye falan tıkladığınızda bir ürüne bakacaksınız, belki satın alacaksınız. Arada bir Chrome penceresinin bir saniyeden belki daha kısa sürede açılıp kapandığını fark etmişler. Amazon uygulaması açılmadan önce. Yani devam araştırmışlar, eski sürümlerde olmadığını falan bulmuşlar. Şunu görmüşler, bir şekilde telefon Amazon linklerine, hani ortak affiliate sistemi var ya, bu influencer falan dediğimiz adamların para kazanma metodu. Size bir şeyler satıp komisyon alıyorlar. Affiliate, ortak. Amazon'un linklerine affiliate linki eklediği telefonun bir takım yine bir influencer falan öyle bir illet birine yönlendirdiği fark edilmiş. Ya tabii Motorola şey demiş, ya hani biz öyle bir şey bilerek yapmadık ya falan gibi bir açıklama yapmış. Neler dönüyor anlamak mümkün değil. Zamanında Türkiye'de de milletin linklerine öyle kendi kodunu ekleyen siteler vardı. Söylemeden etmeden. Burada telefon ekliyor kendisine. Sizin yaptığınız alışverişten habersizce komisyon almaya çalışıyor. Nereden tabii kaynaklandı bu? Bir yazılımdan mı? Bütün yazılım ekibi mi işin içinde? Firma, koskoca Motorola firması bunlarla uğraşacak mı? Bilmiyorum ama ilginç. Amerika'dan bir de şöyle bir ilginç haber geldi. Hani biraz casusluk falan içeren, hackmek içeren filmlerin değişmez maddesidir. Kullanat telefonlar vardır. Hani oradan marketten alır açar, hemen açar birine bir şeyler söyler, sonra çöpe atar telefonu. Takip edilmeyen, kullanıma hazır telefonlar. Burner phone diye geçiyor. Bu telefonları, dediğim gibi Hollywood'un çok önemli bir hikaye öğesi. Bu telefonları yasaklayabilirmiş Amerika, yasaklamayı düşünüyormuş. Kimlik ve adres, her telefon için kimlik bilgisi ve adres bilgisi şart koşmayı düşünüyorlarmış, planlıyorlarmış. Bu sistem yürürlüğe girerse o telemarkette kullanıma hazır şekilde satılan telefonlar satılamayacak o şekilde. Hat verilerek satılabilecek. Bakalım olacak mı? Hollywood belki karşı çıkar. Person of Interest falan gibi dizilerde her bölümde böyle bir burner phone muhabbeti vardır. Bakalım ne olacak. Sony'den önümüzdeki günlerde daha çok tepki çekeceğini düşündüğüm, duyuldukça daha çok tepki çekeceğini düşündüğüm bir haber var. Sony birçok ürününün internet servislerine erişimini kesecekmiş. 17 Kasım 2026 tarihinde. Liste yayınlanmış, bizde de linkli, o sayfada var. Blu-ray player'lar, receiver denilen hani ev tipi, amfi ve medya merkezi karışık cihazlar, akıllı hoparlörler falan filan. Bunların Netflix, Spotify, Amazon Prime falan filan böyle online medya servislerine erişimi kesilecekmiş 17 Kasım 2026'da. Hani hoparlörünüz yine hoparlörlük yapmaya devam edecek. Ama siz o hoparlörden doğrudan Spotify'a bağlanıp dinliyorsanız Spotify gidecek. Hoparlör hoparlörlüğüyle kalacak. Blu-ray player aynı şekilde, içinde Netflix falan var. Hani medya merkezi gibi kullanabiliyorsunuz. Gidecek. Ha, Blu-ray oynatmaya devam edecek. Ama ek özellikleri gidiyor. O listedeki Blu-ray player bende var mesela. Bakalım nasıl olacak. Tabii bunun ortalığı karıştırması mümkün. Her ne kadar ürünün en temel işlevselliği değişmiyor. Blu-ray player yine Blu-ray oynatmayı sürdürüyor. Ama ek özellikler gidiyor. Niye gidiyor? Hani parasını vermiş almış insanlar. Tabii onun yasal hazırlığını yapmıştır Sony ama oluşacak negatif elektriğin çaresi yok. Bir de işte böyle bir şey var. Bu yeni cihazlarımız artık bozulmasa da içindeki servisleri bilmem ne öldürülerek cihaz sakatlanabiliyor. Seni yeni bir cihaz alma yoluna firmalar itebiliyor. Firmalar hep kazanıyor. Tüketici hep kaybediyor. Oyun dünyasından bir iki haberimiz var sadece. Çok bir şey yok. Onları konuşalım. Yeni Xbox, yoldaki Xbox yani. Project Helix adıyla anılan, daha doğmamış olan Xbox, yonga krizinden ciddi şekilde etkileniyor, gözüküyor. Bu yeni, gönülleri kazanan yeni CEO, Asha Sharma, bir de yanında içerik müdürü, Content Officer, Chief Content Officer Matt Booty, birlikte bir firma içinde bir bilgilendirme yapmışlar. Bir kere diyorlar ki biz şu anda Xbox S'i de, SX, şu andaki Xbox'ı da diyor yeteri kadar üretemiyoruz. Piyasanın istediği kadar üretemiyoruz. Depolama, başkan şöyle diyor, ben diyor işe başladığımda depolama maliyeti zaten daha öncesine göre iki katına çıkmıştı diyor. Şimdi diyor bir iki kat daha arttı, daha da artacak diyor. Sırf depolamanın maliyeti ve çok para yakıyoruz diyor. En endişe vericisi, en düşündürücüsü de bu. Çok diyor para yakıyoruz, bu şekilde devam edemez. Ha bu işten çıkartmalar olacağı biliniyor. Onların hazırlığı mı? Yoksa bilemiyorum, bütün iş modelinin değişmesi lazım falan demişler. Bizleri, kullanıcıları bulut temelli çözümlere itecek bir şeylerin ilk adımları mı bilemiyorum. Ama donanımı üretmekte büyük sıkıntı var diyorlar yonga olmadığından ya da fiyatlarının. Yok aslında yok değil, var da fiyat katlanıyor. Bakalım ne olacak? Destiny konuşmuştuk. Artık güncellenmeyecek. Kapanmıyor. Oyun açık. Ama artık bir güncelleme, paket, yama, iyileşme falan gelmeyecek. Haberini yapmıştık. Fakat işin ilginç tarafı Destiny müthiş güçlü şekilde veda ediyor. Bungie'yi, sahibi Sony'yi çok sorgulatan, eleştirilere kapı açan bir şekilde veda ediyor. Destiny'nin veda haftasında oyuncu sayısı 167 bini bulmuş aynı anda oynayan kişi sayısı dünyada. Şimdi tabii Bungie'nin maratonu var. Bastırdıkları, gazladıkları. Maraton 88.3 bin. 88 binde kalmış. Şimdiye kadar en yüksek. Ama Destiny'nin ölüsü 167 bin kişi toplamış. İnsanlar hani bir Destiny 3 olmayacak ya, en azından şimdilik karar o. İnsanlar işte o Destiny 3 olmayacak kararının ne kadar doğru bir karar olduğunu, maratonu gazlamanın, umutları maratona bağlamanın ne kadar doğru bir karar olduğunu sorguluyorlar. Ben de bu hafta sonu zaman bulursam 1'i de 2'yi de bir yarım saat olsun oynamak, bir alıştığımız o yerlerde, Kozmodrom'da falan bir iki tur atmak istiyorum. Zaman bulabilirsem. Evet, haftalık gündemin 788. bölümü böyleydi. 8-13 Haziran arasındaki teknoloji gündemini konuştuk, değerlendirdik. Teknoseyir'de tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'nin bilgisayarcısı İtopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.